Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, başlıyoruz programımıza. Önemli başlıklar var. Birisi yurt içinde, birisi yurt dışında ve sağlıkla ilgili, hayatla ilgili, evlilikle ilgili, nüfusla ilgili başlıklarımız var. Yunanistan'a gideceğiz önce. Syriza'nın iktidarı pekişiyor. Yeni yeni isimler var. Görmeyen bir bilim insanının sağlık bakanı olması gibi önemli bazı profesörlerin kabinede yer alması gibi. Bunlar nasıl etkileyecek? Pire limanının özelleştirilmesine dur dedi Çipras, gelir gelmez. Endişe mi var? Çünkü düşüyor borsa, Atina borsası. Oralardan hangi haberleri alacağız? Uğur Koçbaş bize anlatacak. Strasbourg'a gideceğiz. Orada da İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in bu soykırımın inkar edilmesi mümkün değil diyen İsviçre ile yaşadığı hukuk mücadelesi var. Önceki roundu kazanmıştı Doğu Perinçek, itiraz etti İsviçre ve şu anda büyük dairede sözler verildi. Herkes anlattı derdini. Yani orada Ermenistan'ın Türkiye'nin de taraf olması işi uluslararası çapta önemli bir dava haline getirdi. Magazin tarafı da var. Koloni'nin eşi, ünlü sanatçı Koloni'nin eşi de orada, avukat eşi. Burada tartışılan 1915'te yaşanan o acı olaylar. Tabii bunun reddi mümkün mü? Bu bir soykırım mı? İşte bunlar tartışılıyor. Oraya çok sayıda siyasetçi girmiş. DSP lideri Masum Türker'den Egemen Bağış'a kadar, eski bakan Deniz Baykal da orada. 200'e yakın isim var. Ne oluyor ne bitiyor? Oradan öğreneceğiz. Arkasından Davutoğlu'nun evlenecekler için değişik sürprizleri vardı. Çocukların sayısını arttırmaya dönük de girişimleri vardı. Biliyorsunuz Başbakan Erdoğan'dan gelme. Şimdi diyor ki ilk kez ev alacak genç bir insan için bir hesap açın. 5 yıl sonra biz ona 100 bin lira biriktirdiyse 15 bin lira vereceğiz ve ilk evini almış olacak. Bunun daha ayrıntıları var. Seçime giderken açılan paketlerden biri, bakacağız. Nüfus kısmına gelince Erdoğan'ın o çok istediği en az 3 çocuk tavsiyesine rağmen durum öyle değil. Geçen yıl, çünkü 2013'te 2 yıl önce 13.7 binde 13.7 idi nüfus artış hızı. Efendim 2014'te geçen yıl binde 13.3'e gerilemiş. Yani nüfus hızla artmıyor. Böyle olunca da ortanca yaş dediğimiz en küçük ve en büyük yaş arasındaki orta bölüm 30.7 yaşa çıktı. Bu 3 yıl önce 29.7 idi. Yani 3 yılda bir yaş, ortanca yaş, bir yaş yaşlanmışız. Demek ki bu böyle gidecek. Eskilerde 27'lere kadar düşüktü, bu böyle yükseliyor. Ona da bakalım, ayrıntılarını öğreneceğiz. Bilim insanlarıyla konuşacağız. Beştepe'de bugün Beyaz Saray'ı andıran bir görüntü vardı. İbrahim Kalın çıktı, sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı sözcüsü onun adı. Neler dedi? Polemiklere girdi. Yani şöyle, Somali'de Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı kitap meselesi. Kılıçdaroğlu dün bir gaf yapmıştı ya, 40 haramiler, Ali Baba ve 40 haramiler diye bir fotomontajı gerçekmiş gibi söyledi. İşte oradan hezimete uğruyorlar bu tavırlarıyla dedi Cumhurbaşkanı sözcüsü. Beşir Atalay'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda da bu kitap vardı. O da komik dedi, eleştirdi. Bekir Bozdağ Anadolu Ajansı'nın toplantısına katıldı. O da öyle bir benzetme yaptı ki, eğer 17 Aralık olmasaydı Hümeyni Paris'ten, özür dilerim, Hümeyni'nin Paris'ten gelişi gibi Fethullah Gülen de Pensilvanya'dan öyle gelecekti Türkiye'ye. Çok ağır bir iddia. Neden böyle dedi? Bakacağız. HDP'nin Diyarbakır Kongresi yapıldı. Demirtaş oradaydı. Pazar günü başbakanın çıktığı yerde, kendi kalesinde, dedi ki başbakana, yani gelip buradan Kobani'ye selam söylemek yeterli değil. Gelin buradan Somali'de nasıl 10 bin konut yapıyorsunuz? Gelin yanı başınızdaki bu yerleri de yeniden imar edin, biz o zaman sizi alkışlayalım. Efendim Turgut Kazan, eski İstanbul Barosu Başkanı, Ergenekon'la ilgili bugün ifade verdi. Ama ne tanık, ne hukukçu, ne avukat. Şüpheli. Neden efendim? Çünkü İlhan Cihaner'le ilgili dava sırasında HDP lideri, eş başkanı Demirtaş'la görüştü diye soruşturma açılmış hakkında. Şimdi o soruşturmanın sonucunu bekliyor. Ve son bir küçük not. İstanbul'da artık CHP'nin komutanı Murat Karayalçın, eski başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı, kentte partisini birinci yapmak için yola çıkıyorum dedi. Basın mensuplarına anlattı projelerini. Danışmanları var. Üçe bölecek kenti. 40 bin gönüllüm var diyor. 4 milyon konuta gidip konuşacağım diyor. Bir de Şişli Belediye Başkanı eski başkanı Sarıgül'le ilgili soru üzerine, bu olay nedeniyle, İnönü'yle yaşadığı kavga nedeniyle İstanbul halkından özür diliyorum dedi Karayalçın. Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyalarında da yüksek fındık fiyatları var. Bugün 90 gramlık bir fındık alırsanız 7 lira olduğunu göreceksiniz. Neden böyle oldu? Oralarda bile 20 liraya çıkıyor. 17 lira oldu en son. Onun hikayesini de size aktaracak.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyordu artık, kulaklar patlıyordu. Uçaklar denizlerimizden uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Dün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaydı.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Temediği tamamıyla iyileştim. Geldiği donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te.
Manşet.
Evet, manşetimize dışarılardan başlayalım. Oralarda ilginç ayrıntılar var. Onu da bize en keyifli anlatan Uğur Koçbaş, Vatan Yazı İşleri Müdürü hattımızda. Uğur, merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasıl gidiyor Atina meselesinde? Vatanda da çok keyifli yazılarınız oldu, araştırmalarınız oldu. Hakikaten iyi verdiniz, tebrik ediyoruz. Oralarda rüzgar devam ediyor mu? Ne yapıyor Çipras?
Rüzgar devam ediyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısından sonra enteresan kararlar çıktı Yunan hükümetinden. Tabii bunların şu an basına yansıyan en önemlisi Pire Limanı'nın özelleştirilmesinin durdurulması. Evet. Türkiye'den de talipler vardı buna. Hmm. Ama bir Çin konsorsiyumunun alması bekleniyordu. Pire tabii Yunanistan'ın en büyük ve en işlek limanı. Evet. O yüzden çok büyük bir gelir bekliyorlardı. Oradan gelir kalemi olmasını bekliyorlardı. Samaras hükümeti bunu öncelik yapmıştı ama şimdi Çipras hükümeti dedi ki biz burayı özelleştirmeyeceğiz, liman kamunundur, kamunun kalacaktır dedi.
Ya o zaman para ihtiyacını nasıl görecekler ama, değil mi? Yani ya, bir yandan işte
herkesin da o sorduğu soru da bu. Hem asgari ücreti, evet, 600 küsür dolar eurodan 751 euroya çıkartacağını söylüyorsun.
Yardım
hem bir sürü vaatlerde bulunuyorsun. Evet. İnsanları işte yeniden işe alıyorsun, özelleştirmeleri iptal edeceğim, durduracağım diyorsun, kamulaştırma yapacağım diyorsun. Hangi parayla yapacaksın? Yeah. Borçları sildireceğim. Cevap bu. Nasıl sildireceksin? İşte Almanya'nınkini nasıl sildilerse bunu da silecekler. Yani vaatler çok, doğru, güzel. Çok yarattığı heyecan dalgası da çok güzel. Biz bile kapıldık o heyecan dalgasına. Hı-hı. Ama yani çok bir temeli yok gerçekten bu şeylerin. Şu anki dünya düzeni Çipras'ın düzeniyle pek uyumlu değil. Hmm. Yani ben bunları yaparım demek başka bir şey. Ben bunları, evet, yapıyorum demek başka bir şey. O yapıyorum demesi için de karşısındaki insanların da buna razı olması lazım ki Almanya'dan gelen ilk açıklamalar ne borç silmesi kardeşim, zaten sildik, hmm, şeklinde. Ki hakikaten de sildiler. Yani %50'sini Yunanistan'ın borcunun sildiler, hatta buna haircut deniyor,
evet, evet,
literatürde. Saç kesimi anlamına geliyor tam çevirisi. Yani saçın yarısını kestiler zaten. Çipras da diyor ki hepsini kesin. Niye? Yunanlar işte yattılar, çalışmadılar, bu kadar borç yaptılar. Olsun, biz bir daha başlamak istiyoruz sıfırdan diyor. Yani çok akla yatkın bir şey söylemiyor. Yani bu kendiliğinden oluşmuş bir borç değil. tamamen Yunanistan'ın bu yolsuzluklarından, işte birazcık da onların kültüründe yer alan tembelliklerinden, biraz sadece turizm dışındaki endüstrilere hiç eğilmemiş olmalarından kaynaklanan bir durum. Bunun aynısı İtalya'da da var, İspanya'da da var. Yunanistan'ın milli, yani borcu, milli gelirinin %160 küsürü. Yani 1,5 yıl hiç yemeden içmeden çalışsalar o borcu ancak kapatabiliyorlar.
Evet.
Ki böyle bir şey mümkün değil. Aynı şekilde İspanya'da, İtalya'da da durum. Yani bu siesta ülkelerinde var olan bir şey. Senelerden beri oluşan bir şey. Yani bir şekilde bu borç ödenecek. Zaten bir anlaşma yapıldı Samaras hükümeti tarafından. IMF ve AB ile. Ama şimdi Tsipras geldi. Troika is dead dedi. Troika öldü dedi.
Evet.
Yani Troika dediği bu işte kendisine kredi veren ülkeler, şeyler, kurumlar. Öldü dedi, ben bunu ödemeyeceğim dedi. Gelin benimle tekrar masaya oturun. Şeyi istiyorsanız dedi. Ama yani bir yandan da Yunan şeyinin, hükümetinin likiditeye ihtiyacı var. Bu kredi şöyle verilmedi, yani al sana 100 milyar euro diye verilmedi.
Evet.
Yani parça parça veriliyor. O kredi ödemesini durdurdukları zaman nasıl olacak? Para gelmeyecek. Para gelmeyince hiçbir şey yapılamayacak. Yani bir yandan da bir ekonomik modeli var Tsipras'ın. Tamamen devlet eliyle kalkınma gibi. Yani şu anki kapitalist sistemin dışında, işte neoliberal ekonominin dışında Keynesyen bir model. Yani ekonomik literatürde konuşursak devlet yatırım yapıyor. O yatırım sonucu iş oluşuyor. Ve üretim gerçekleşiyor. Hem böylece insanlara iş yaratmış oluyorsun hem de üretimi arttırmış oluyorsun ama devlet eliyle yapıyorsun. Yani Sovyet modelinin biraz daha kapitalist sisteme yaklaşmış hali diyebiliriz. Bunları nasıl yapacak? Bunların henüz bir şeyi yok. Sihirli formülü yok. Ama Tsipras yine ilk şeyden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu ekonomik meseleler dışında da çok enteresan kararlar aldı, aldırdı bakanlarına veya işte aslında şöyle de diyebiliriz. İlk toplantısında bakanlarına demiş ki, Yunan basınının yazdığına göre, ben sizi eğitim bakanı mı yaptım? O zaman eğitimle ilgili her şey sende, bana hiçbir şey sorma kardeşim. Partinin programından sapmadan eğitimle ilgili bütün kararları sen alacaksın bundan sonra dedi. Yani bu da bizim aslında hiç alışık olmadığımız bir şey. Hani başbakan her şeyi sorulur. Hatta bizde Cumhurbaşkanı'na da soruluyor. Ama Yunanistan'da artık eğitim bakanı, eğitimle ilgili her şey eğitim bakanından sorulacak. Ki eğitim bakanı bu yetkiyi aldıktan hemen sonra bir eğitim reformu paketi açıkladı ki acayip bir paket.
Ne kadar hızlı bunlar. Ne kadar hızlı bunlar ya.
Evet evet. Bütün üniversite rektörlerini görevden aldım dedi. Ve onları şimdi ben yeniden değerlendireceğim. Eğer bu göreve uygunlarsa yerlerine tekrar oturacaklar.
Allah Allah.
Değillerse başkasını atayacağım dedi. İkincisi lise 1 ve 2. sınıflardaki o bizdeki TEOG mu deniyor, LYS mi deniyor? O sınavları kaldırdım dedi. Lise
Allah
sondaki
Allah.
Yani üniversite sınavını tek sınava indirdi. Bunun kısacası. Ondan sonra mesela müfredatı dedi tamamen yeniliyoruz dedi. Bu böyle olmaz dedi, bu eğitim sistemi bu şekilde olmaz.
Osmanlıca'ya geçecekler galiba.
Yeni kitaplar yazacağız dedi. Bütün okullarda kitapları değiştiriyorlar.
Of.
Eğer dedi yetiştiremezsek dedi kitapların basımını, o zaman da elektronik ortamda sunacağız bu kitapları. Yani şeyden de geri adım yok hiçbir şekilde kitaplarla devamlı. Yani o yetkiyi aldıktan sonra hemen bir şey yaptı, yani eğitim reformu paketi açıkladı.
Mesela Bakanlar Kurulu'na da gelmiyor değil mi? Orası enteresan. Tam yetkilisin, hadi sen yap, ben sana güveniyorum değil mi?
Haftada bir toplanacağız diyor. Sen bana rapor vereceksin diyor. Ne yaptın, ne ettin? Onu konuşacağız diyor. Mesela dış politikada çok çok önemli bir karar. Aslında karar değil de sinyal şeklinde. Bu kulis çünkü. Yunanistan Rusya'ya yaklaşıyor artık. Nasıl yaklaşacak? Şimdi Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırım kararları alıyor. Yunanistan bunu veto edeceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nden artık Rusya'ya yaptırım kararı çıkmayacak. Bundan sonra Yunanistan çünkü açık bir şekilde bunu veto edeceğini söyledi. Orada da dış politikada çok önemli bir gelişme var. Bir başka şey, Samaras hükümetinde çok sembol olmuştu bu iş. Samaras dedi ki tasarruf tedbirleri nedeniyle bakanlıklardaki israfı engellemek için, masraf şeyini engellemek için ben bütün temizlikçi kadınları kovuyorum demişti. Evet. 595 tane temizlikçi kadın hepsi bir günde işlerinden oldular ve onlar hep böyle temizlik eldivenleriyle, süpürgeleriyle hep eylemler yaptılar.
Evet.
Yani biz miyiz bunun sorumlusu, bu krizin sorumlusu diye. Ve ülkedeki diğer kadınlar da bunlara destek vermişlerdi. Hatta başka ülkelerde bile buna destek veren eylemler oldu. Tsipras da demişti ki seçim konuşmalarında, o temizlikçi kadınlar işlerine geri dönecekler. Hakikaten yarın itibariyle dönüyorlar. Onları da tekrar işlerine aldı.
Harika.
Böyle bir durum var yani, o Yunanistan'da enteresan şeyler oluyor.
O şeffaflık bakanına baktım da ben Uğur, o da çok önemli hakikaten. Adam bütün evet. o 400 milyon avroluk hortumlamayı ortaya çıkarmış, evet, 10 bin evet. Yunanlının listesini hazırlamış savcı. Şimdi geliyor şeffaflık ve yozlaşmayla mücadele bakanı olmuş. Çok enteresan o kabinede
ya
daha...
yaptığı bütün bakanlıklara yaptığı atamalar hakikaten hepsi nokta atışı. Mesela İçişleri Bakanı atadı. Polisle kavga eden fotoğrafları var. Daha önce gösterilerde polisin engellemeye çalıştığı işte bir adam şimdi polisin başında.
Doğru.
Yani çok çok nokta atamalar yaptı. Turizm Bakanlığı'na da eski Yunan mankenini atayarak orada da bir güzel atama yaptı zaten.
Evet, evet. Görmeyen Sağlık Bakanı, o da baksana.
Evet, o da çok devrim niteliğinde. Onun bir örneği vardı yalnız. Yani Avrupa'da ilk değil bu. Hatırlarsınız İngiltere'nin İçişleri Bakanı AMA'ydı.
Sen yapmıştın vatanda güzel bir haberdi. Evet, hatırladım.
Evet, yani hatta İngiltere'de sokak olayları oluyordu. Ya yapmayın gençler diyordu da. Ya bu adam nasıl bu eylemleri hayal ediyor? Nasıl kafasında hayal ediyor da böyle bir şey diyor diye. İngiliz basınında bile bunun eleştirisi olmuştu. Yani İçişleri Bakanlığı'na da atanmaz böyle bir AMA diye. Yani bakalım nasıl olacak performansları. Şimdi yeni meclis başkanı da bir kadın olacak. Yine Syriza'nın milletvekillerinden bir tanesi. Uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanı. Aynı zamanda avukatlık yapan bir kadını meclis başkanı olarak atıyorlar. Tabii en önemli şey Cumhurbaşkanlığı. Şimdi Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçemedikleri için zaten erken seçime gitmek zorunda kaldılar. Samaras bir siyasi kumar oynamıştı. Ama 3 turda seçemediler Yunan Meclisi'nde. Şimdi meclisin ilk işi, yeni meclisin ilk işi bir cumhurbaşkanı seçmek olacak. Orada da çok akıllı bir şey yapıyor Tsipras. Şimdi radikal solcu biliyorsunuz Tsipras. Kendisine oy vermeyen sağ seçmene de sempatik görünmek için bir sağcı cumhurbaşkanı seçtirecek.
Çok ilginç.
Kim olacak? Çok tanıdığımız bir isim. Karamanlis. Büyük bir ihtimalle. İşte Erdoğan'ın kızının nikah şahidi olan Karamanlis. Yani teklif edecekler.
Aday gösterecekler. Ha, isterse.
Evet. Kendisi de kabul ederse Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı olacak. Aslında siyasi denge açısından da çok önemli bir hamle bu. Bakalım nasıl karşılayacak Karamanlis bunu. O olmazsa yine başka bir sağcı aday. Yine Samaras'ın partisinden. Avramopoulos, o da şu anda AB komiseri olarak görev yapıyor ama o görev bırakması zor diyorlar. Çünkü çok ballı bir görev o. Hem Brüksel'de hem iyi para kazandıran bir şey. O yüzden büyük bir ihtimalle Karamanlis üzerine yoğunlaşacaklar. Onun da bu konudaki teklife olumlu bakması durumunda Yunanistan'da sadece bir cumhurbaşkanı, radikal solcu bir başbakan olacak. İlginç bir siyasi atmosfer olacak.
Onun dışında notların var galiba Uğur, bizim bilmediğimiz
vallahi
konular.
Valla bu IŞİD meselesi, hani bir Ürdünlü pilotu kaçırdılar.
Evet.
En sonunda iki tane Japon'u rehin almışlardı. Bir tanesinin kafasını kestiler, infaz ettiler. Bunların yıllardan beri kendilerine amaç edindikleri bir şey var. Sacide diye bir Iraklı intihar bombacısı vardı. 2004'tü galiba. Ürdün'de bir otelde kendini patlatmaya çalıştı fakat üstündeki bombalar patlamadı. Kocasıyla birlikte bu eylemi yaparlarken kocası öldü. Kendisi işte hapse düştü.
Evet.
Ve 2004'ten beri Ürdün'de hapis. El-Kaide de her böyle işte rehin alma falan olaylarında işte Sacide'yi verin onu verelim şeklinde getiriyor pazarlığı. İlk defa bu kadar tabii yaklaştılar onu kurtarmaya. Bu Japon'un karşılığında Sacide'nin bırakılmasını istediler. Fakat kadın Ürdün'de hapis. Japon Dışişleri Bakanı Ürdün'e gitti. Görüştüler. Ürdün'de dedi ki bizim de pilotumuz var şeyin elinde, IŞİD'in elinde. İkisini birden bırakırlarsa biz de sahiciliği bırakırız diye açıklama yaptılar resmen. Şimdi onun cevabını bekliyoruz. Çünkü 24 saat süre vermişti IŞİD. Eğer olumlu yaklaşırlarsa böyle bir takas gerçekleşecek. Tabii enteresan bir takas olacak görüntüleri itibariyle. Tabii bugün bir de şimdi İsrail'in Hizbullah'a vurduğu bir darbe vardı. Aynı zamanda İranlı bir general de ölmüştü. Bundan iki hafta, evet, Golan'da düzenlenen saldırı. Ona Hizbullah bir cevap verdi bu sabah. 9 araçlık İsrail konvoyunu vurdular. 2 tane İsrail askeri öldü. İşte Hizbullah zaten biz yaptık intikamını almak için dedi. Netanyahu İsrail'in sabrını test etmeyin diye cevap verdi. Bir savaş ihtimali yine İsrail basınında söylenen şeylere göre belirdi deniyor ama İsrail seçim öncesinde, çünkü Mayıs'ta seçimler var.
Evet.
Seçim öncesinde Hizbullah bir kara harekatına yanaşır mı, böyle bir çılgınlık, tırnak içinde ifadesiyle böyle bir çılgınlığa bulaşır mı, o çok net değil. Hizbullah'ın tabii bundan sonra atacağı adımlar önemli. Bu saldırıların devamı gelirse belki Netanyahu mecbur kalabilir öyle bir şeye. Şimdi bu kadar savaş mavaş, ölüm bölüm derken bir tane renkli haberle kapatalım. İnsanlık tarihinin en büyük karını etti Apple. Benim biliyorsunuz Apple'a işte iPhone'a çok merakım vardır. Aslında yani hep işte az önce konuştuk ya kapitalizm diye. Yani kapitalizmin bundan daha güzel bir örneği olamaz herhalde. $200 telefonu yapıyorsun. Çin'de yaptırıyorsun. Ondan sonra $600 bize çakıyorsun. Tam ifadesiyle. Ve bunun sonucunda elde ettiğin kar sadece 3 ayda $18 milyar. $18 milyar ne demek? İsrail'in, Yunanistan'ın ya da Danimarka'nın 3 aydaki milli geliri demek. Yani Apple tek başına bu 3 ülkenin milli geliri kadar ciro yapıyor. Ve karşılığında da olağanüstü bir kar elde ediyor. Saatte 34 bin tane iPhone satmışlar. Durum bu.
Allah daha çok versin diyelim darısı başımıza. Uğur, harikaydı. Keyifli analizlerin, notların. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te. Olayın içinde.
Evet, dışarıda bir başka mesele daha var demiştik. O da Strasbourg'da. Efendim, 1915 meselesi fikir hürriyeti açısından, ifade özgürlüğü açısından tartışılıyor. Nasıl tartışılıyor? İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, İsviçre'nin bu ülkede 1915 soykırımı olmamıştır diyemezsiniz sözü üzerine gidip orada hayır, 1915 soykırım değil demişti. İşte ondan sonra kendisi yargılandı ve mahkum oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak İsviçre'nin bu kararını bozdurdu ve İsviçre'yi mahkum ettirdi Doğu Perinçek. Onlar da buna itiraz ettiler. Bugün aslında büyük dairede, yani temiz duruşması var. Ne yapıyor İsviçre? Evet, benim ülkemde Ermenilerin torunları, onların büyük torunları bundan rahatsız. Kimse burada 1915'te Osmanlı döneminde Ermenilere soykırım uygulanmadı diyemez diye benim kanunum var diyor. Fransa'da var bu. Efendim, şimdi burada tabii Türkiye İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'le mesafeli. Özellikle Ergenekon soruşturmaları gereği 2007'den 2011'lere 12'lere kadar 5 yıl 6 yıl cezaevinde tutuldu. Çok yayın organıyla da iktidarın hoşuna gitmeyecek yayınlar yapıyor Aydınlık Gazetesi diyelim. Televizyonları var, ulusal kanal. Dolayısıyla karşı cephede görünüyor ama bugün orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti de resmen müdahil olarak bulunuyor. Eski bakanlardan Egemen Bağış, Avrupa ile bağlantısı nedeniyle mi dersiniz? Şu anda gideceği çok fazla yer yok. O hakkındaki o soruşturma süreci nedeniyle belki orayı mı konumlanmaya uygun buldu bilmez. Deniz Baykal orada, eski liderlerden. DSP lideri Masum Türker orada. Hakikaten Türkiye'de avukatlarıyla orada. Ama Ermenistan'da orada. Çünkü tartışılan mesele bu olunca onun da avukatları var. İsviçre'nin var, Türkiye'nin var. Böylesine ilginç bir hal alıyor. Nedir bu? Herkese söz hakkı veriliyor. Sen neden bunu buraya getirdin? Ne diyorsun? İsviçre diyor ki hayır, işte dedik ya, Ermenilerin torunları o olayı yok diye varsa yanlara karşı üzülüyor. O sözler onları incitiyor. Doğu Perinçek hayır, ben hiç kimseyi incitmiyorum. Ben ırkçı da değilim. Ermenilerle alıp veremediğim yok ama kategorik olarak o kötü olaylar yaşandığı döneme soykırım diyemeyiz, bilimsel değil diyor Doğu Perinçek. Türkiye'de evet, bu bir ifade hürriyeti meselesidir. O tarihteki meseleler ayrı, bunu böyle göremezsiniz diyor. Ermenistan hayır, bunlar bize çok ağır muamelelerde bulundular. Ermenilere bunun, İsviçre'nin tavrının doğru olduğunu söylüyor. Nereden bakarsanız bakın çok kritik bir süreç. Herkes burada işte neler dedi, size başlıklardan söyleyeyim. Diyor ki Perinçek, Avrupa insanının özgürlüğü için buradayız diyor. 17 Aralık 2013'teki kararı özgürlükleri güvencine altına alıyor diyor. O tarihte vermişti. O İsviçre'nin mahkum edildiği tarih. Tabii avukatları da var onun, konuşuyor. İşte George Colin'in eşi de çok parlak bir konuşma yapmadı diye ajanslar geçiyor ama tartışma konusu orada Talat Paşa oluyor. İşte George Colin'in eşi avukat Amal Alamuddin diyor ki New York Times gazetesinde yer alan bir haberde diyor, Talat Paşa'nın Hristiyanları Anadolu'dan kovma kararı aldığı bilgisi var diyor. Bunun üzerine Perinçek ayağa kalkıyor. Talat Paşa'nın mahkum edildiği herhangi bir dava yok diyor. Böyle gelişiyor. Biz şimdi hemen bu duruşmalar için Strasbourg'da bulunan Demokratik Sol Parti lideri Sayın Masum Türker'e ulaştı arkadaşlarım. Sayın Türker, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Nasıl bir gün geçti duruşmada, davada, seyir nasıl bir seyir izleniyor, siz niçin oradasınız?
Şimdi duruşmada biliyorsunuz daha evvel ikinci dairede bu soykırım yoktur lafını söylemeyi cezalandırmanın bir düşünce suçu olduğu ve
ifade özgürlüğünü sınırlıyor,
kısıtlamanın, özgürlüğü kısıtlamanın olamayacağı söylenmişti ve 7 üyeden 5'i bu yönde karar vermişti. 2 üye ise muhalif kalmıştı.
Evet.
Bunun üzerine hem Ermenistan hem de İsviçre hükümeti bu kararı temiz etti ahimlerinde. Bugünkü dava temiz davasıyla ilgili olarak evet, tarafların dinlenmesiydi. Esas karar 2-3 ay sonra, yani ya temiz iret ya da onama şeklinde olacak. Bu davanın izlenmesine bir kere her şeyden evvel bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İsviçre'den gelen vatandaşları çok güzel bir birliktelik ortaya koydular. Bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. Hatta İktidar Partisi'ni bile temsil edenler.
Evet evet. Egemen Bağış'ı gördük biz. O da ilginçti galiba.
Evet evet. Evet. Bu konuda bir Türkiye meselesi olduğu için herkes hemfikirdir ve alınan izlenimlerden hem İsviçre'nin hem de Ermenistan'ın iyi savunma yapamadığı tezlerinin yanlış olduğu ortaya koydu. Buna karşılık bizim Türk kesimini savunan, yani Sayın Perinçek ve Perinçek'i savunanlar çok güzel bir özgürlük savunması yaptılar. Biz umutluyuz. O arada bir grup Ermeni genç gelmişti. Onlar da protesto ediyorlardı bu kararla ilgili durumu. Hatta Türk kesimler arasına katılır ama onların bir provokasyon yapmasına müsaade edilmedi. Taşkınlıkları hoşgörüyle karşılandı. Bu da apayrı bir yaklaşım. Bu da bu kararın ne kadar önemli olduğunu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok iyi algılamışlar. Çünkü geleceği ipotek koyan bir karar bu. Sanıyorum bu kararın kesinleşmesinden sonra ikide bir Türkiye'yi soykırımla tehdit etmek artık ortadan kalkacak. Çünkü bu olayın doğru olmadığı, yanlış olduğu ve Türkiye'yi bağlamayacağı yalnız düşünce özgürlüğü açısından değil, söz kurumun sözde bir soykırım olduğu açıkça ortaya çıkacak.
Anladım. Bu Talat Paşa tartışmaları ilginç. Tam da ben onu aktarıyordum dinleyicilere. O bölümde bu George Clooney'nin eşi yani hatalı bir yorum yaptı galiba, değil mi Sayın Türker? Siz orada mıydınız
yani,
o sırada?
Tabii. Evet, ben orada değildim ama yani bu konuda onlar yanlış tabii şey yapıyorlar. Talat Paşa'yı farklı yönlendiler. Çünkü sonuçta onların da suçlu olduğu bir şey var. Talat Paşa'ya suikast yapılmıştır. Yani kasten öldürülmüştür. Ve barış döneminde olmuştur bu iş. Yani herhangi bir savaşın, çatışmanın söz konusu olmadığı bir anda olmuştur. Bu nedenle bu Talat Paşa üzerine yoğunlaştırmalardan da aslında kaçırmamak ve Talat Paşa'ya sahip çıkmak lazım. Evet. Yani onların böyle Talat Paşa üzerinden gelmelerinin nedeni, hani belki denebilir ki, diyecek ki Osmanlı Paşa'sıdır canım bize ne filan, ama bunu söylememiz beklenmesin ve asla da ilgisi yok.
Anladım. Peki Sayın Masum Türker, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Akşamlar efendim. Sağ olun.
Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Doğu Perinçek tabii bu meselede başından beri önderlik yapan isim, o İşçi Partisi lideri. O da Strasbourg'da bu duruşmalar devam ederken kameralara bakın neler söyledi.
Avrupa'da iklim değişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. dairenin kararından ve bizlerin mücadelesinden sonra Avrupa'da iklim değişmiştir. O ön yargılar kırılmıştır. Yani Türkleri aşağılayan, Ermeni soykırımı yapan bir millet olarak gösteren o taşlaşmış ön yargılar kırılmıştır.
Bu sözlere dikkat.
Evet, bugün aslında sözden çok rakamlar çok konuşuldu diyeceğim buraya girerken. Neden? Türkiye nüfusuyla ilgili veriler açıklandı. Bu nüfus meselesi Türkiye'de hem politik arenada da çok lafı edildiği için hassas bir konu. Efendim, Türkiye'nin nüfusu ne diyelim, hayırlı olsun, 77.695.904. 1.028.000 kişi artmışız geçen yıl. Yani 2014'ün rakamlarını konuşuyoruz. 2013'e göre 1.028.000 artmışız. Nüfus artış hızımız zaten çok yavaşlamıştı. Devam ediyor bu. 2013'te 13.7 idi. 2014'ün rakamı da 13.3. Evet, bu konuda çok şey söylenebilir. Biz bu meselelerde kafa yoran bir isme, Profesör Doktor Cem Behar'a, Şehir Üniversitesi'nden danışmak istiyoruz. Sayın Behar, iyi akşamlar, hoş geldiniz hocam.
İyi yayınlar efendim.
Evet, sizin daha önce araştırınca gözümüze çarptı. Bu nüfusun gidişatı, nüfusun tahliliyle ilgili bazı konularda bakışlarınız var. Son açıklanan rakamlar ışığında, mesela bu ortanca yaş işte 4 senede 29.7'den 37'ye gelmiş. Bunu tehlikeli bulan bir politik bakış da var. Aman çoğalalım diyen de var. Bu rakamların içinden sizin disiplininize göre ne ilginçlikler var hocam?
Şimdi birçok ilginçlik var bu TÜİK'in yayınladığı rakamlarda. Hı hı. Birincisi, bir kere bu nüfus rakamları adrese dayalı sayım sistemiyle elde edilmiş,
evet,
rakamlar.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de resmi ikameti olmayan kişiler sayılmadı. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler sayılmadı.
Önemli.
Bir kere Türkiye'nin nüfusuna, yasal nüfusuna aşağı yukarı 1,5 milyonluk bir Suriyeli mülteci nüfus eklemek lazım.
Doğru.
Bunlar gayri resmi nüfus diyelim. Ama fiilen buradalar.
Doğru.
Bunu bir geçelim bir kere. İkincisi, Türkiye'nin nüfusunun artış hızı, yıldan yıla artış hızı azalıyor.
Evet.
Bu gerçeği ortaya çıkardı TÜİK'in bu son rakamları.
Hı-hı.
Nitekim de gerçek budur. Türkiye nüfusu her yıl artmaya devam ediyor ama artış hızı, yıldan yıla artış hızı giderek düşüyor. Bu artış hızı giderek sıfıra ulaşacak. Ve bir an, hı-hı, gelecek ki Türkiye nüfusu artık artmıyor olacak.
Şimdi Avrupa'da yaşanan zaman, gibi değil mi? Avrupa'da.
O zaman,
evet.
O zaman ne zaman gelecek? O zaman 2035-2040 yılında bu olacak. Bunu söyleyen ben değilim. Hı hı. Bunu söyleyen TÜİK'in bizzat kendisi. TÜİK'in yayınladığı nüfus projeksiyonları ve Devlet Planlama Teşkilatı, daha doğrusu Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı nüfus projeksiyonları bunu söylüyor. Şimdi hı hı. Bunlar niye oluyor? Niye Türkiye'nin nüfusu artıyor ama artık az artıyor? Niye Türkiye'nin nüfusu ileriki bir zamanda sabitleşecek? Hı hı. Bunun sebebi çok basit. Türkiye modernleşiyor. Türkiye şehirleşiyor. Türkiye'de artık çok çocuklu aile bir standart olmaktan çıktı.
Evet.
TÜİK'in verileri arasında şu da var. Türkiye'nin nüfusunun artık %90'ından fazlası il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor.
Çok önemli.
Köylerde ve kırsal yörelerde yaşayan nüfusun oranı çok düşmüş. Bir yandan şehirleşme, bir yandan okur yazarlığın yükselmesi, bir yandan kızların giderek daha çok okula gitmesi ve daha çok meslek sahibi olması ve dolayısıyla kadınların da erkeklerin de daha ileri yaşlarda evlenmekte olması daha az çocuk yapılması neticesini doğuruyor. Bu genel anlamda bir modernleşme sürecinin bir parçasıdır. Biz nüfus bilimciler buna demografik geçiş diyoruz. Hı. Yani yüksek doğurganlıktan düşük doğurganlığa geçiş diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle olunca daha az sayıda çocuk doğunca ülkenin nüfusu da nispeten yaşlanmış oluyor. Hı hı. Bir ülkenin nüfusu insanlar uzun yaşadığı için değil, daha az sayıda çocuk doğduğu için yaşlanır.
Önemli.
Hı hı. Kural budur. Ve bu aşamalardan Avrupa'nın ve Amerika'nın sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerinin hepsi geçmiştir.
Evet.
Türkiye'de şu anda geçmekte. Türkiye'de kadın başına ortalama çocuk sayısı, daha doğrusu doğurganlık oranı 2,1. Yani 2 olduğu zaman bu nüfusun kendini ancak yenilediği anlamına gelecek. Bu 2,1'lik veya 2,2'lik oran düşük bir orandır. Ama unutmayalım ki bundan 30 sene önce Türkiye'de bu aynı oran 4,5'tu. Aile başına ortalama çocuk sayısı 4,5'tu. Bugün 2,1'e düşmüş durumda.
Evet.
Şimdi hükümet bunu kötü bir şey olarak görüyor ve buna çare bulmaya çalışıyor. Ve 3 çocuk yapmayı sürekli teşvik ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendi ağzıyla teşvik ediyor. Hı hı. Ve bu konuda yeni evlenen çiftlere telkinlerde bulunuyor. Şimdi müsaade buyurulsun, bu telkinlerin ve bu isteklerin hiç etkili olmayacağını ve bir sonuç doğurmayacağını peşiyle ben size söyleyeyim.
Zaten rakamlar da onu gösteriyor değil mi? Rakamlar da onu
evet,
gösteriyor.
Rakamlar da bunu gösteriyor. Çünkü olay bir irade meselesi değil, bir istek meselesi değil. Türkiye'nin sosyolojik olarak ve coğrafi olarak hızlıca değişmesinden kaynaklanan bir olay. Ve bu değişmeyi tersine çeviremezsiniz.
Evet.
Yani çocuk doğuran kadınlara prim de verseniz, işte yeni meclise sunulan kanun tasarısındaki gibi efendim kadınlara çocuk doğurduktan sonra yarı zamanlı çalışma olanağı da bir şekilde tanısanız, bu genel trendi, bu 25 yıldır devam eden bir trenddir. Bu trendi geriye çeviremezsiniz. Hı. Çevirilebileceğini düşünmek bence muhal.
Evet.
Beyhude bir gayret. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin nüfusunun artmaması, daha az artması, sabitleşmesi iyi mi kötü mü? Buna verilecek bir cevap yok.
Hı hı.
Çünkü önemli olan nüfusun miktarı değil, nüfusun kalitesidir.
Evet, nitelik. Evet.
Çok kalabalık bir nüfus, kuru kalabalık olabilir eğer bu nüfus kaliteli ve eğitimli değilse. Küçük bir nüfus bir avantaj olabilir, aynen bu nüfus kaliteli ve eğitimliyse. Anlatabiliyor muyum?
Tabii tabii, kesinlikle.
O bakımdan nüfusumuz artsın mı, azalsın mı konusunda bir şeyden afaki bir görüş belirtmek istemem.
Doğru. Eğitime daha çok önem versek değil mi? O kalifiye eleman
evet,
yetiştirmek.
Yani Türkiye'nin var olan nüfusunun daha iyi, daha üretken bir hale sokulması için kafa yorsak, evet, nüfusun miktarından daha miktarını düşünmekten daha önemli bir şey yapmış oluruz.
Doğru.
Benim önerim budur. Budur. Ve ben bunu yıllardır söylerim. Aşağı yukarı 20 yıldır söylerim. Hı-hı. Ve gerçekleşiyor.
Böyle oluyor.
Gerçekleşiyor. Türkiye'deki doğurganlık giderek düşüyor. Bu düşmenin önüne geçmek, hı-hı, kabil değil.
Olmayacak.
Ve bakın, en çok nerede düşüyor doğurganlık Türkiye'de biliyor musunuz?
Doğuda da.
Güneydoğu'da.
Evet.
Güneydoğu'da.
Evet.
Tabii.
Çok önemli.
Şimdi Türkiye'de aile başına ve kadın başına doğurganlık 2.2 ise Güneydoğu'da 3. Ama 25 sene önce nerede kaçtı
6-7.
Doğuda?
6-7.
8'de. 7.5'tu. 8'di.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
En hızlı orada düşmüş. Çünkü sosyal değişim en çabuk orada olmuş.
Doğru.
Dolayısıyla bu temel sosyolojik eğilimi, bu modernleşme eğilimini yok sayarak akıntıya kürek çekmek, evet, bence beyhude gayrettir. Olan nüfusu, var olan nüfusumuzu iyi eğitmek, iyi yetiştirmek, üretken hale getirmek yapılacak şey budur.
Budur diyorsunuz. Peki.
Bana sorarsanız.
Peki Sayın Profesör Cem Behar'a çok teşekkür ediyoruz Şehir Üniversitesi'nden. Hocam aydınlattınız, zaman ayırdınız. Sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Cem Behar Hoca da hakikaten çok püf noktalarına değindi o rakamların gösterdiği çerçeveyi çizerken. Ne diyelim, şöyle belki kentte yaşayanların oranı hakikaten 91.8'e yükselmiş. Köylerde artık nüfusun sadece 8.2'si var. Çok hızlı değişiyor Türkiye. Ortanca yaş dedik ya, 2011'de 29.7 iken şimdi 30.7'ye düşmüş. Artmıyor nüfus ve ortanca yaş dediğimiz, yani sıraladığınızda en gençlerle en yaşların tam orta yeri buymuş. İstanbul 216.500 kişi artmış. Yani artık İstanbul'a 14.160.000 değil 14.377.000 diyoruz. İkinci kent Ankara, 104.000 kişi de orada göç de alıyor tabii bu kentler. 5.150.000. İzmir 51.000, 52.000, yaklaşık 52.000 kişi artmış nüfusu, 4.113.000. Hemen ondan sonra zaten bir kopukluk var. Dörtlüler bitiyor. İkililerin başında da Bursa var. Yani dördüncü büyük kentimiz, bizim de dinlendiğimiz kent. Orada da 46.500 kişi artmış. 2.787.539. Antalya 5. büyük kentimiz. Orada da dostlarımız bizi dinliyor. Orada da 64.000'lik bir artış var. Bu da önemli. 2.258.000'den 2.222.000'e çıkmış Antalya'nın nüfusu. Azalanlar da var tabii. Niye olmasın? Göç veriyorlar. Yozgat, Kars, Zonguldak, buralarda hep nüfus eriyor. Şanlıurfa, hocanın da dediği gibi Suriyeliler sayılmayınca Şanlıurfa'da hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Normal 43.000 kişi artmış Şanlıurfa. Onun dışında bu rakamların ortaya koyduğu tablo bu.
Halkın gündemi.
Evet, nüfus artıyor. Doğuranlara, çocuk yapanlara 300 lira geliyor bir başarı primi, biliyorsunuz o yeni açıklandı. Sonra bir de çeyiz parası vesaire var. Şimdi tasarrufları arttırsın diye hükümet bir de ilk kez ev alacaklara para toplamaya başlarsan ben de sana 5 yılın sonunda ilk evini alacak olanlara %15 ek bir teşvik yapacağım. Yani 100 bin lirayı toplarsan 5 yılda ben de 15 bin lira koyacağım. 50 bin lira toplarsan 7.500 lira bırakacağım senin cebine diyor. Gideceksin, ev alacaksın. Şimdi o seçimlerden önce yasalaşacak, çıkacak. İlginç. Bakın, bugün yeni bir paket olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı bunu. İçinde yalnızca bu değil, farklı şeyler de var. Ama diyor ki fazla mesai alıyor mu bu işçiler? Kontrolünü sıklaştıracağım. Emekçilere hakkı veriliyor mu? Sıkıştıracağım. İşverenlerini kontrol edeceğim. Ödemeyenleri, hakkını vermeyenleri yakalayacağım diyor. Mesleki eğitime ağırlık vereceğim diyor. Yurt dışındaki bir beyin göçünü tersine döndürmek için turkuaz kart sistemi getireceğim diyor. Yani herkesi bileceğiz ki dışarıda şunlar var, ne okuyor, bunu okuyor, NASA'da şunu yapıyor, sonunda onu Türkiye'de gelmeye özendireceğiz ve buraya çağıracağız diyor. Böyle kayıt dışı ekonomiyi de 2017'de 21.5'e düşüreceğiz diyor %. Yani orada da mesela petrolcülerin satış ağını dikkatli kontrol edeceğiz diyor. Gelelim biz asıl bu şeye, konut. Efendim, çoluğunuza çocuğunuza bir hesap açtığınızda, ufak ufak paralar koymaya başladığınızda bunu edineceksiniz. Bakın başbakan ne diyor?
İlk ev edinenler için bu sağlanacak. Bu da daha çok yeni evlilerle ilgili olacağı için evlilikleri de teşvik etmiş olacağız. Ben konut edinmek üzere bir tasarruf, bir hesap açmak istiyorum deyip o hesaba para yatırmaya başladığında, bu hesaba yatırılan para 5 yıl tutulup daha sonra kullanıldığında %15 devlet verecek. Yani 100 bin lira biriktirmişse 15 bin lira da devlet verecek. 50 bin lira biriktirmişse 7500 lira devlet verecek. Ama birisi derse ki ben 5 yıl için yatırdım ama 4. yılda evi almak istiyorum. 3. yılda evi almak istiyorum. 4 ve 3. yıllar içinde kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. 3 yıl için %10, 4 yıl için %12. Böyle bir düzenleme getireceğiz. Devletin konut talebini artırmak için, artırmak suretiyle inşaat sektörüne konut alımlarında peşinat yükünü hafifletmek suretiyle de yeni evlilere ve daha düşük gelirli kesime yaptığı bir destek olacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu 5 aydır hükümetin görünen yüzü, Erdoğan'dan sonra başbakan sıfatıyla bu tür açıklamalar yapıyor. Akademisyen kendisi, profesör olduğu için yavaş yavaş o ders anlatan hoca vasfından farklılaşıyor. Şakalar da yapıyor. Belki amfide yapılan şakalar. Yani daha önce belki Başbakan Erdoğan olarak gördüğümüz portrenin dışında. Bakın, bu ciddi açıklamaları yaptığı toplantıda da iki bakanına nasıl takıldı? Bir tanesi kilosu nedeniyle radarına takıldı başbakanın. Diğeri de Sağlık Bakanı olduğu için. Ama hoş espriler, dinleyelim.
Sağlık politikaları hasta olmaması için geliştirmesi gereken politikalar. Yani genel algı, Sağlık Bakanlığı ne işe yarar? Mehmet Bey de burada. Hasta. Evet. Sağlık Bakanlığı değil, Hastalık Bakanlığı. Yani insanlar hasta olacak, dermansız düşecek. Doktor ararsam doktora bir uğrayayım diyecek ve hastaneye gideyim diyecek. O zaman Sağlık Bakanlığı akla geliyor. Bilinçli bir beslenme kültürü yaygınlaştırmak lazım. Obezite ile mücadele edeceğiz. Şöyle baktığımda bizim mücadelemiz fena değil. Obeziteyle Nabi Bey önüne bakıyor da yanlış anlamasın, kesinlikle şey değil ama daha bedensel bakımdan da hepimizin topluma örnek olacak şekilde her şeyden önce kamu yönetiminde bulunanların, sanatçılarımızın, sporcularımızın zaten bu konuda dikkatleri biliniyor.
Evet, Ankara'da ne vardı başka? Beştepe'de Beyaz Saray'ın sözcüsü nasıl böyle kameraların karşısına çıkar ve sorulara yanıt verir ya, öyle bir dönem başladı. Eskiden de yok değildi, Cumhurbaşkanlarının sözcüleri Ahmet Sever de yapardı bunu ama o böyle de yani normal akışı içinde hayatın gazetecileri anlatırdı. Şimdi böyle disiplini bir toplantı var, onlarca Türk bayrağının arasında İbrahim Kalın. Efendim, kendisi pek çok şey söyledi. Bu 2015'te 1915'in Birinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümü için neler yapacağını söyledi. Erdoğan'ın Şubat'ın ikinci haftasında Güney Amerika'ya gideceğini, işte Küba dahil Kolombiya ve Meksika'ya gideceğini söyledi. Sonunda siyasetin o gündelik tartışmalarına da girmedi değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun dün bir kürsüde yanlış resimle yönlendirilmesi olayına değindi. Dedi ki burada Ali Baba ve Kırk Haramiler kitabı diyorsunuz, bu kitap diyor şöyle söylüyor, Erdoğan'ın Somali'de bir çocuğa kitabı hediye ettiği iddiası, bu kitap üzerinden dün yapılan spekülasyonun nasıl bir hezimetle sonuçlandığını hep beraber müşahede ettik. Tabii ana muhalefet liderimizin böyle bir konuşma, böyle bir konuma düşmüş olması hakikaten üzüntü. Türkiye açısından bu tür asılsız, temelsiz spekülasyonlar yerine buyursunlar, Somali'ye gitsinler, orada DC'nin yaptığı yardımları bizzat görsünler diyor İbrahim Kalın. Yani Kılıçdaroğlu o hata nedeniyle henüz de özür dilemedi. Keşke öyle bir şey yapmış olsaydı, ben duymadım. Beşir Atalay, o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Onun da bugünkü toplantıda ele aldığı mesele maalesef bu oldu. Dinliyoruz.
Bir ana muhalefet partisinin grup toplantısı doğrusu tam bir komediydi. İnsan şöyle başka kelime de bulamıyorum ben. Yani iki örnek vermek istiyorum onlardan. Birincisi bu kitap. Sayın Cumhurbaşkanımız Somali'ye gittiğinde çocukların olduğu mekanları ziyaretinde boyama kitapları çocuklara veriyor. Bu daha sonra başka bir yerde montajlanmış ve o montajı Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na ulaştırılmış. O da o montajı kullanıyor. Yani diyor ki işte bir şeyi daha sakın unutmayın. Somali'ye gittiler, çocuklara kitap armağan ediyorlar. Ali Baba ve 40 Haramiler. Kitabın adı. Şimdi ve ondan sonra da işte bana 4 yıllık yetki istiyorum falan gibi sözler var. Devam ediyor. Şimdi bir Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı düşünün. Yani Türkiye açısından doğrusu komedi diyoruz ama insan gülemiyor da. Sadece hüzünlen, üzülüyorsunuz. Yani bu ciddi bir şey.
Evet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Anadolu Ajansı'nın konuydu editör masasında. O da İran'da yaşanmış bir olayı Türkiye ölçeğinde projeksiyon yaptı. 17 Aralık'ı Hümeyni'nin Fransa'dan İran'a dönüşü, Şah'ı yerinden edişi, yeni bir düzeni kuruşu meselesine benzetti. Çarpıcıydı. Dinliyoruz.
17 Aralık olmamış olsaydı veyahut da biraz geç olsaydı, millet bu yapılanmanın Türkiye içerisinde eriştiği gücün farkına varmamış olsaydı veya devlet bu gücün farkına varmamış olsaydı, Fethullah Gülen Pensilvanya'dan Türkiye'ye, Hümeyni'nin İran'a dönüşü gibi dönebilirdi. Esasında bu açıdan baktığınızda 17 Aralık Türkiye'nin böylesi bir dönüşüme dur dediği gün de olmuştur. Çünkü devlet ve bütün kurumlar bu anlamda tehlikenin, tehdidin farkına varmış.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Siyaset gündemi.
Evet, hafta sonu Başbakan Davutoğlu'nun kongre yaptığı, mesajlar verdiği Diyarbakır'da bugün Selahattin Demirtaş aynı pozisyondaydı. HDP eş genel başkanı partisinin ilk kongresinde konuştu. Lafı Kobani'ye getirdi. Kobani zaferinin çok önemli olduğunu, kardeşliğe vesile olması gerektiğini söyledi. Dengeleri değiştirecek dedi. Doğru olan şey Ankara'nın Kobani ile el ele vermesidir. Bu başarılırsa bölgede yeni bir siyaset doğabilir. Türkiye bu siyasetle kazanabilir. İstikrar, barış ve Türkiye'de yürüyen müzakere süreci için bu bir büyük fırsattır diyor. Artı Somali'ye gidip 10 bin konut yapmaya geldik diyenlerin Kobani'ye de gitmesini istiyorum diyor Demirtaş. Burada da 10 bin konut yapacağız desinler. Kobani'nin inşa süreci yeni bir işbirliği ve kardeşliğe vesile olsun. Selam gönderiyorsunuz Kobani'ye. O halde bu selamın bir karşılığı olmalı. Sayın Başbakan, eğer buradan Kobani'ye selam gönderirken samimiyse, o zaman Rojava'nın statüsünün tanınması ve Kobani'nin yeniden inşasında samimi görev üstlenmesi lazım. Kuzey Suriye'yi kabul etmeyiz, oluşuma izin vermeyiz demekle bu işler olmuyor. Yanlış politika bunlar. Rojava ile el ele verilmesi gerekir diyor Demirtaş. Evet, İstanbul'a gelelim. Seçim tabii şurada 130 gün kaldı. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli. Şimdi Murat Karayalçın, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Koalisyon Ortağı, SAP'nin lideri. Kendisi aynı yerlerden geldi ama Kılıçdaroğlu bunun çok önemli olduğunu, İstanbul'da bulunmanız gerekiyor dediğinde de bir parti neferi gibi geldi, burada görevi devraldı. Şimdi ilk kez kameraların karşısında İstanbul'da ne yapacağını anlatmaya çalışıyor. Diyor ki 4 milyon konut var burada. Hepsine dokunacağız. 40 bin gönüllümüz olacak. Çok dikkatli gideceğiz. Birinci parti yapmaya çalışacağız. Sıkıntılarımız var mı? Var. Yok diyemeyiz diyor. Danışmanlar ordusu kurmuş kendini. Hakikaten öyle. Her konuda uzman isimleri yanı başında bulunduruyor. Kenti de üçe bölmek istiyor. Anadolu yakasında, işte daha uzak kesimde ve İstanbul'da, merkezde, Avrupa yakasında. Oralardan yürütebilir miyiz diye de araştırmalarım sürüyor dedi Murat Karayalçın. Bakın kendi sözleriyle söylediklerine, ikinci bir bandımız daha olacak. Önce İstanbul bandını vereceğim size. O da kritik bir konu, da araya gireceğim, onu da dinleteceğim.
Temel amacımız 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde İstanbul'dan birinci parti olarak çıkmaktır. Bu amaçla İstanbul'daki 4 milyon adet konutun kapısını çalacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü bu seçim kampanyasında 40 bin gönüllüyü hazırlamaktadır. İstanbul'da yoksulluğun kökünü kazıyacağız. İstanbul'un 700 bin işsizi bulunmaktadır. İkinci amacımız İstanbulluların kabusu olan olası bir depremin yıkımını önlemek için tüm düzenlemeleri yapacağız. İstanbul'da AKP'nin kentsel dönüşüm politikalarının tümüyle iflas ettiğini burada ifade etmek istiyorum.
Basın toplantısında Murat Karayalçın'a, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'na soruldu. Şişli'de Mustafa Sarıgül, oğlu Emre Sarıgül, Başkan Hayri İnönü'yle kavgalılar. Olaya artık tehdit, ölümle tehdit iddiaları da eklendi. Savcılıkta soruşturma yapıyor, ne diyeceksiniz deyince, belki batılı örneklerinde gördüğümüz bir yaklaşım kayda geçti. Dedi ki Karayalçın, İstanbul'dan, Şişlilerden özür diliyorum.
Yaşanan olaylar için savcılığın bir soruşturma açtığını, yürüttüğünü biliyoruz. Hep birlikte bunu izliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun sonuçlarını değerlendireceğiz ve ona göre gerekli gördüğümüz kararları alıp uygulayacağız. Adli nitelikte olsa bile böyle bir olayın yaşanmış olması nedeniyle ben İstanbul İl Başkanı olarak Şişli halkından da, İstanbul halkından da bir kez daha özür diliyorum.
Evet efendim, geldik programın sonuna yaklaştık. Evet, sesli dosya noktasındayız. Cengiz Erdil de ne yaptı? Önce fındık fiyatlarında çok ciddi bir artışı gözlemledi ve fındığın ana vatanına, topraklarına uzandı. Oradan alacak bilgileri. Niçin? Çünkü 90 gram fındığı en son aldığımızda burada konuştuk. Yani 7 liraya paketlenmiş, 7 liraya fındık. Bu nasıl olur? Geçen yıl 3 liraydı. 3 lira 25 kuruştu. Şimdi oradan anlıyoruz ki çok kıymetlenmiş fındık. Onu dinleyeceğiz. Diğer konuda 90 yıl önce imal edilen ilk Türk uçağı meselesi var. Her ikisine de Cengiz Erdil imzalı röportajlarla vakıf olacağız. Ben sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine 18.05'te randevumuz, Şubat ayının ikisinden itibaren 17.30'a alacağız biliyorsunuz yayının başlangıcını. Ama yine aynı içerikle, aynı heyecanla, aynı coşkuyla sizlerle olmaya çalışacağız. Efendim, hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
Fındık tarihi rekorunu kırdı. Ordu'da sezon başı 10 liradan alıcı bulan kabuklu fındığın kilogramı serbest piyasada 10 liraya kadar çıktı. Tabii fındık fiyatlarının yükselmesi İstanbul'da da hissediliyor. Kuru yemişçilerde fındık fiyatının yükseldiği görülüyor. Şimdi neden böyle oldu? Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç ile konuşacağız. Bu konuda en yetkin isimlerden birisi. Sayın Sevinç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, fındıkta gerçekten tarihi bir rekor mu bu fiyat yükselmesi?
Doğru. Buna tarihi rekor fiyatlar açısından açıkça söylenebilir. Sebebi de gayet basit. 2014 Mart ayında, 30 Mart'ta meydana gelen şiddetli kar yağışı sonrasında oluşan don hadisesi sebebiyle ürünün yaklaşık yarıya yakın kısmını evet, kaybettik.
Rekolte ne kadardı Türkiye'nin rekoltesi efendim?
Efendim, Türkiye'nin rekoltesi aslında ortalama 600 bin ile 750 bin ton arasında seyreden, bazen çok iyi yıllarda 850-900 bin tona kadar çıkan bir potansiyel söz konusu. Ve 2014 evet, ürünü gerçekten çok çok iyi görünüyordu. Bu don olmasaydı rekor bir ürün bekleniyordu. Evet. Yani şimdi Cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyatı diyoruz ya, o zaman da Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyordu ama böyle olmadı. Bir don hadisesi sebebiyle rekolte en az %40-50 arasında zarar gördü. Bizim Fındık Tanıtım Grubu ve İhracatçılar Birliği olarak tahminimiz yaklaşık 500 bin ton civarında maksimum bir rekolte söz konusu. Bu miktarda dünya piyasasına yetmediği için, çünkü bugün İtalya'da da Gürcistan'da da az fındık oldu. Yetemeyeceği endişesiyle beraber fiyatlar bu şekilde yükseldi. Fındık evet, tamamen arz talep dengesine göre oluşmaktadır fiyatlar. Artık hükümet, devlet bir destekleyici unsur olarak fiyatın içerisinde değildir. Evet. Bu bizim de tercihimizdi ve doğru da bir yoldur zaten. Dolayısıyla arz talep dengesine göre fiyatlar oluşuyor. Bugün için fiyatlar böyle, yarın ne olacağını göreceğiz. Evet. Önümüzdeki yılın ürünü yavaş yavaş belirlenmeye başlıyor, ya daha doğrusu ilk işaretler görünmeye başlıyor. Ama Mayıs ayı gelmeden de önümüzdeki yılın ürününün ne olacağı konusunda tam bir görüş sahibi olabilmek mümkün olmaz. Bu da belli olduktan sonra piyasalar daha bir şekil alabilir diye düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün piyasada oluşan fiyat hiçbir dış etken olmadan tamamen arz talep dengesine bağlı olarak oluştuğu için bu fiyata herkesin uyması gerekir. Evet. Yarın başka türlü olur. Rekolte artar, fiyatlar düşer. Bunlara herkesin hazır olması gerekir. Neticede bu son derece normal bir durum.
Efendim tabii iç piyasada olur, böyle yükselir, iner, çıkar da önemli bir ihraç ürünümüz. Dış piyasada durum nedir şu anda?
Zaten dış piyasalarda da bunun karşılığında yükselmese iç piyasada yükselemez.
Evet.
Çünkü Türkiye kendi ürettiği fındığın ancak %20'si civarında iç piyasada tüketmektedir. Bunun geriye kalan %70-80'ini ihraç etmektedir.
Evet.
Dolayısıyla ihraç fiyatları artmadan iç piyasa fiyatlarının artması söz konusu olmaz. Ama takdir edersiniz ki hem iç piyasada hem ihracatta bir tüketim düşüşü bu fiyatlar karşısında olması muhtemeldir. Bu da son derece normaldir. Her şey arz talep dengesine göre cereyan edecektir. Tüketim düşüşünün olup olmayacağını, ne oranda gerçekleşeceğini zamanı gelince öğreneceğiz henüz erken.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç'le fındık fiyatındaki rekor artışı konuştuk. Çok teşekkürler efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sesli Dosya.
Havacılık tarihimizde bugün önemli bir gün. Türk havacılığının sembol ismi Vecihi Hürkuş, 1924 yılında İzmir'de Vecihi K-6 uçağını yapmıştı. Fakat bu uçağın uçmasına o zamanın heyeti izin vermemişti. O da 28 Ocak 1925 tarihinde ilk ve tek uçuşunu yaptı. Bugün 28 Ocak. Şimdi Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Avukat Bahadır Gürer telefon hattında. Sayın Gürer, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Ve bir de bugünün önemini sizden dinleyelim. Tabii siz bu konunun uzmanısınız. Ne oldu böyle 1925 yılında?
Şimdi öncelikle Türkiye'de ilk otomobilin 1961 yılında yapıldığını düşünürsek, ilk uçağın 1924 yılında yapılmış olmasının çok daha önemli olduğunu anlayacağız. Evet. Ama Türkiye belki o dönem birçok ülkeden farklı olarak uçağa hazır değildi ve bir kendi 29 yaşındaki bir delikanlının bir uçak yapacağını, ki her ne kadar İstiklal Savaşı'nın kahramanlarından birisi de olsa bir uçak yapacağını, bu uçağın uçacağını kimse tahmin etmiyordu, düşünemiyorlardı. Anlayışlar buna engeldi. Evet. Ama bir uçağın uçmasının bir mucize, tekrar yere inişinin ikinci bir mucize olduğu dönemlerde Vecihi Hürkuş 1923 yılında yapmaya başladığı uçağını 1924 yılında tamamlamıştı. Çünkü 1923 yılında Türk heyeti bir uçak alımı için Avrupa ülkelerini dolaşmışlardı ve oradaki bütün uçak fabrikalarını, atölyelerini gezmişlerdi. Evet. Bu şekilde deneyimini arttıran Vecihi Hürkuş 1924 yılında geldiğinde uçağının yapımına devam etti. Ancak gerçekten heyette uçaktan anlayan, uçak imalatından anlayan hiç kimse olmaması nedeniyle bir türlü cesaret ederek uçuşla ilgili izinleri vermiyorlardı. Yerde her şey tamamdı, her şey mükemmeldi ama uçmayan bir cisme de uçak demek mümkün değildi. Hmm. Bu nedenle Vecihi Bey bu izni almak için çok uğraştı. Fakat heyettekiler sürekli ya bir hal olursa, ya uçak düşerse, birilerinin üzerine düşerse diye üzüntüyle ve böyle büyük bir kaygıyla izin vermekten çekiniyorlardı. Bu konuda komutanların, yöneticilerin de pek istekli olmadıkları ortamda Vecihi Bey'e bir gün heyetteki arkadaşlarından bir tanesi, uçağın teknik heyetindeki arkadaşlarından bir tanesi, biz sana uçma izni veremeyiz. Eğer sen kendine güveniyorsan uç. Bizim de bundan haberimiz olmasın ama kendini de ispatla demişti. Vecihi Bey bir gün başka çare kalmadığını anlayınca, buna uçuşuna izin verilmeyeceğini anlayınca hava alana geliyor ve orada hemen sabah erken saatte yardımcısı diyor ki hocam uçağı çıkarayım mı? Evet çıkar diyor, uçak çıkarılıyor. Uçağıma gaz doldurdum ve tırmandım diye anlatıyor Vecihi Bey. Ve 29 yaşında bir genç olarak yapmış olduğu uçakla havada gereken tüm tecrübeleri yapıyor. İnişe doğru geçişler, yükselmeler, dönüşler, hız kesmeler, hızlanmalar, yani uçakla ilgili bütün test çalışmalarını tamamlıyor. 15 dakikalık bir uçuştan sonra da Vecih Bey yere iniyor.
Nerede oluyor efendim bu uçuş?
İzmir'de efendim, Seydiköy'de.
Seydiköy.
Halkapınar'da imal ettiği uçağı uçabilmek için Seydiköy'e getiriyor. İzmir Seydiköy'de, şimdi Gazi Emir diye adlandırdığımız alanda ve orada bu uçakla ilk uçuşunu yaptıktan sonra arkadaşları çok mutlu bir şekilde karşılıyorlar. Ama kutladıktan sonra, hatta kurban kesildikten sonra akşam evine geldiğinde arkadan bir tebligat geliyor. Gelen tebligat maalesef şu şekilde: izinsiz uçmak nedeniyle 10 gün hapsine ve yarım maaşının kesilmesi cezasıyla ödüllendiriliyor Vecih Bey. Tabii ondan sonra büyük bir duygu boşluğu içinde, bu kadar büyük heyecanlar ve bu kadar büyük çabalardan sonra böyle bir cezayla karşılaşmak onun için çok kırıcı oluyor. Evet, diyor ki biz asker olduğumuzu unutmuş ve emre karşı gelmiştik diye cezayı haklı görecek kadar da büyüklerine, amirlerine saygılı bir kişi Vecih Bey. Fakat bu cezadan sonra ayrılmak durumunda kalıyor, ayrılıyor. Çünkü o tarihte hava kuvvetlerimiz henüz yok ama Kuvayi Havaiye Müfettişliği çerçevesinde kara ordusunda bir bölüm olarak hizmet veriyorlar, çalışıyorlar. Oradan ayrıldıktan sonra Vecih Bey uzun süre bu uçağı geri almaya uğraşıyor. Diyor ki bu işte Türkiye'de yapılan ilk uçaktır, bununla verin, ben siz eğer izin vermiyorsanız verin, ben bununla talebeler yetiştireceğim, pilotlar yetiştireceğim diyor. Bir süre sonra uçağın kendisine verilmeyeceğinden emin olunca bu sefer değişik zamanlarda yazılar yazıyor orduya. Ve diyor ki bu Türkiye'de yapılan ilk uçaktır, lütfen bunu muhafaza edin, kapalı yerde muhafaza edin. Açıkta, İzmir gibi bir yerde, güneşte, yağmurda bu uçak zaten ahşap ve bezden oluşan büyük kısmı bir uçaktır. Dolayısıyla bunun işte sonra tekrar yazılar yazıyor, diyor ki falanca yerde birlikte bu uçağın muhafazası için yer var. Bu şekildeki bütün müracaatlarına rağmen 26 Aralık 1926'da bakanlıktan gelen bir yazıyla talebiniz muvafık görülmemiştir diyor. Dolayısıyla bu uçak böyle güneşin altında, yağmurda perişan oluyor ve bugün artık bu uçağın olmaması o günkü yöneticilerin basiretsizliğine, ileri görüşsüzlüğüne veya bürokrasinin çarklarının sıkışmış olmasından kaynaklandığını düşünebiliyoruz.
Efendim, peki siz zamanımız buyurun. Daralıyor Bahadır Bey. Bu yıl dönümü dolayısıyla 90. yıl bu. Nasıl bir etkinlikler düzenliyorsunuz?
Efendim 90. yıl, biz kurulduğumuz 2007 yılından beri Vecih Kuş'la ilgili önemli olayları toplumla paylaşmaya, onun değerini anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce İzmir'de de bu kutlamayı yaptık, İstanbul'da yaptık. Bu sene yapacağımız çalışmalar içinde de yine bugün yapılacak, saat 18'de yapılacak bir toplantımız var, bir anma toplantımız var. 90. yılı kutlayacağız. Vecih Kuş'la ilgili ve K6 uçağıyla ilgili filmlerimiz var. Vecih Kuş dostlarıyla bunları paylaşacağız. Vecih Bey'in 1925 yılında bu uçuşuyla ilgili yazmış olduğu bir bir dergi var. Resimli Ay dergisi. Evet. 1925 yılının Nisan ayında yayınlanmış. O dergiyi biz dernek olarak elde ettik ve arşivimize aldık. O dergide Vecih Bey'in yazısını, fotoğraflarını bugün dostlarımızla paylaşacağız. Ve Vecih Bey'le ilgili elde ettiğimiz bir hareketli görüntüyü de Vecih Kuş dostlarıyla paylaşacağız. Evet. Bugün anıtımızı, Vecih Kuş anıtını ziyaret ettik. Ama hava durumu itibariyle kapalı yerde bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Evet. Ben ilginiz için, desteğiniz için ve bu paylaşıma izin verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Tayyarcı Vecih Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Avukat Bahadır Gürer'le Türk Havacılığı'nda önemli bir bugün. gün Vecihi K6 uçağının ilk uçuşu gerçekleştirildi 90 yıl önce. Bunu konuştuk. Çok teşekkürler Bahadır Güler.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim.